Ayrım 19.
Sayfa 207. Her ıslatışta sanki yerin altından ateşle ısıtılıyormuş gibi gübreden man tütmeye başlıyordu. İçine parmak sokulamayacak kadar sıcaktı. Üç günde bir abbe ile baron bütün gece dua okuyor, bu gübre yığınını buhurla tütsülüyorlardı. Sonunda baron bu işlemin tamamlandığı kanısına varınca şişeler laboratuvardaki raflara özenle taşındılar. Bütün periler öylesine büyümüşlerdi ki artık şişeler dar geliyordu. Erkek perilerin koca koca sakalları çıkmıştı. El ayak tırnakları alabildiğine uzamıştı. İnsana benzeyenlerin üzerlerinde kendi toplumsal düzeylerine ve durumlarına uygun giysiler vardı. Yüzlerinde daha önce bir kez asitle yıkanmış perulu bir insan başının yüzünde gördüğüm bir ifadeyle orada yüzerlerken edep dışılıklarında bir güzellik vardı. Geriye devrilmiş gözler, küçük ve son derece biçimli dişleri ortaya çıkaran balık dudağı gibi dudaklar. Daha önce söylediğim gibi mavi cinle kırmızı cinin bulunduğu şişelerde hiçbir şey görünmüyordu. Aklıma gelmişken söyleyeyim, bütün şişeler öküz mesanesiyle sıkıca kapatılmış ve bal mumundan sihirli bir mühürle mühürlenmişti. Ama baron tırnağıyla kavanozları tıkırdattığı, İbranice bir şeyler söylediği zaman su bulanmaya, sırasıyla önce kırmızıya, sonra maviye dönüşmeye başlıyordu. Periler yüzlerini göstermeye, banyo edilen bir fotoğraf gibi dumanlana dumanlana belirginleşmeye, giderek büyümeye başlıyorlardı. Mavi cin bir melek kadar güzeldi ama kırmızının ifadesi gerçekten korkutucuydu. Bu yaratıkları baron sandal ağacıyla kaplanmış, gümüş bir kutuda saklanan gül kurusu rengi katı bir madde ile üç günde bir besliyordu. Kuru bezelye büyüklüğünde küçük topaklar. Haftada bir kez şişelerin suyunu boşaltmak gerekiyordu. Temiz yağmur suyuyla doldurmak şişeleri. Bu iş çok hızlı yapılmalıydı. Çünkü hava aldıkları o birkaç saniye içinde cinler sanki can çekişen bir balık gibi güçsüzleşiyor, bilinçlerini yitiriyorlardı. Ama mavi cin hiç beslenmiyordu. Oysa kırmızısına haftada bir kez hayvanın, galiba tavuğun, taze kanından bir yüksük dolusu veriliyordu. Bu kan suyun içinde suyu hiç renklendirmeden, hatta suya hiç karışmadan hemen yok oluyordu. Bu şişe açılır açılmaz bulanıklaşıyor, koyulaşıyor, içinden çürük yumurta kokusu çıkıyordu. Ama periler bir iki ay içinde gerçek boyutlarına ulaştılar. Kehanet yapma evresine, baronun deyimiyle bundan sonra şişeler her gece evden biraz uzakta bir korunun içinde bulunan küçük yıkık bir kiliseye taşınıyor. Orada bir ayin yapıldıktan sonra gelecekteki olayların gidişi konusunda sorgudan geçiriliyorlardı. Bu işlem için küçük kağıt parçalarının üzerine İbranice sorular yazıp cücelerin gözlerinin önüne şişelere bastırılıyordu. Işığa duyarlı fotoğraf kağıdını ışığa tutmak gibi bir şeydi. Yani bu yaratıklar sanki o soruları okumuyor, yavaş yavaş büyük bir kararsızlıkla sezmeye çalışıyorlardı. Saydam camın üzerine parmaklarıyla bir şeyler çizerek yanıtlıyorlardı soruları. Baron yanıtları hemen büyük bir deftere geçiriyordu. Her periye kendi konumuna uyan sorular soruluyordu. Kırmızı ve mavi cinler evet ya da hayır anlamında gülümseyip kaş çatarak yanıtlayabiliyorlardı. Ama her şeyi bilir gibiydiler. Onlara her türlü soru sorulabilirdi. Kral yalnızca siyaset konularına değiniyordu. Keşiş, din falan filan. Böylece baronun Vakainame adını verdiği Nostradamus'un bize bıraktığı belge kadar ilginç olan bu şeyin yazılışına tanık oldum. Son birkaç ay içinde bu kehanetlerin öyle çoğu doğru çıktı ki geri kalanının da doğru çıkacağından pek az kuşku duyuyorum. Böyle geleceğin içine okumak çok tuhaf bir duygu. Bir gün keşişin bulunduğu kavanoz kazayla döşeme taşlarının üzerine düşüp kırıldı. Zavallı keşiş, baronun bütün kurtarma çabalarına karşın güç bela birkaç soluk aldıktan sonra öldü. Cesedi bahçeye gömüldü. Bir keşiş daha biçimlendirmek için çabalarda bulunuldu ama boşuna. Dirimselliği olmayan, birkaç saat içinde ölen sülük gibi bir nesne türetebilirdi ancak. Kısa bir süre sonra bir gece kral kavanozdan kaçmayı başardı. Kraliçenin bulunduğu kavanozu üzerine oturmuş tırnağıyla mührük hazırken bulundu. Açık havada kaldığı için onmazcasına güçsüz düşmesine karşın çok öfkeli, çok çevikti. Devireceğimizden korktuğumuz şişelerin arasında epeyce ardından koşturdu bizi. O ne çeviklik tanrım, kendi doğal ortamının dışında olmaktan dolayı gitgide güçten düşmeseydi onu yakalayabilir miydik bilmiyorum. Gene de bu işi becerdik. O bizi tırmalar, ısırırken onu şişeye tıktık. Ama abbenin çenesi çok kötü bir tırmık aldıktan sonra. Bu boğuşma sırasında kral soğumakta olan kızgın metal levha kokusuna benzer bir koku salıverdi. Parmağım bacağına değmişti. Islak, lastik katılığında bir şeydi. Bel kemiğimden aşağı bir korku ürpertisi yayıldı. Ama sonra bir aksilik çıktı. Abbe'nin tırmalanan yüzü azdı, şişti. Abbe ateşlenip yatağa düştü. Hastaneye kaldırdık. Şimdi orada yatıyor. Nekahette. Ama felaketlerin arkası kesilmedi. Üstelik daha da kötüsü geldi. Baron bir Avusturyalı olarak burada her zaman merak konusu bir kişiydi. Savaşla birlikte gelen casus saplantısının en yüksek noktasına ulaştığı bir zamanda daha da çok dikkat çekmeye başladı. Yetkililerce sıkı bir sorgudan geçirilmek istendiği kulağıma çalınmıştı. O bu haberi çaresiz bir sakinlikle karşıladı. Ama yetkisiz kişilerin laboratuvarına burunlarını sokmalarına dayanamayacağı belliydi. Perileri eritip bahçeye gömmeye karar verildi. Abbe olmadığı için ona yardım etmeyi kabul ettim. Şişelere ne döktü bilmiyorum ama şişelerden cehennem alevi gibi alevler yükselmeye başladı. Bütün tavan is ve örümcek ağları içinde kaldı. Bunun üzerine yaratıklar küçüldüler, kurutulmuş sülük ya da köylülerin bazen kurutup sakladıkları göbek kordonu kadar kaldılar. Baron ara sıra yüksek sesle inliyor, alnından terler fışkırıyordu. Çocuk doğuran bir kadının iniltileri. Sonunda işlem tamamlandı. Gece yarısı şişeler küçük kiliseye taşınıp gevşemiş kayrak taşlarının altına gömüldüler. Herhalde hala oradadırlar. Baron gözaltına alındı. Kitapları, kağıtları mühürlendi. Söylediğim gibi hastanede yatıyor abbe. Ya ben? Yunan pasaportum sayesinde buradaki insanların çoğundan daha az kuşkulu biriyim. Şimdilik kuleme çekildim. Abbe'nin oturduğu ahırlarda hala bir sürü mason belgesi var. Onların sorumluluğunu ben üstlendim. Bir iki kez barona yazdım ama belki tehlikeli gördüğü için bana yanıt vermedi. Belki de kendisiyle olan ilişkimin bilinmesinin iyi olmayacağına inandığı için. Böylece, evet, savaş çevremizde gürleyip duruyor. Sonucunu daha sonra neler olacağını ta bu yüzyılın sonuna kadar biliyorum. Şu anda bunları yazarken yanı başımda soru yanıt olarak duruyor. Ama bunları yayınlasam bana kim inanır? Hele senin gibi deneysel bilimler doktoru, bilimsel kuşkucu ve alaycı biri. Savaşa gelince, Paracelsus şöyle demiş. İnsanın içinde sayısız egolar vardır. Melekler ve şeytanlar, cennet ve cehennem, bütün hayvan yaratıklar, bitkiler ve mineraller evreni, küçük bireysel insan nasıl hasta oluyorsa büyük evrensel insanın da hastalıkları vardır. Bütün insanlığı etkileyen hastalıklar olarak ortaya çıkarlar. Gelecekteki olaylarla ilgili kehanetler bu olgulara dayanır. İşte böyle sevgili dostum. Ben kendi ışığıma ulaşmak için karanlık yolu seçtim. Beni nereye götürürse götürsün onu izlemek zorunda olduğumu biliyorum. Bu da bir başarı değil mi? Belki de değil. Ama bana gerçekten öyle görünüyor. Ama o gülüşü duyuyorum. Her zaman sadık dostun, Da Capo. Şimdi, dedi Clea, o gülüşü lütfet bakalım. Pursevardenin, dedim. Baltazar'ın tek bencilliğini gösteren kederli gülüşü dediği şeyi. Baltazar gerçekten de dizini döverek çakı gibi ikiye katlanarak güldü. Şu rezil serseri Da Capo'ya bakın, dedi. Ama soyons raisonnables, makul olalım. Her şey gerçekten anlattığı gibi ise, hepsini uyduracak değil ya, belki de uyduruyordur. Hayır, uydurmaz. Ama siz onun anlattıklarına inanabiliyor musunuz siz ikiniz? Clea, evet, dedi. Bunun üzerine ikimiz de gülümsedik. Çünkü bütün İskenderiyeli falcıların tutsağı olduğuna göre büyüye de eğiliminin olması doğaldı. Yavaşça gül, dedi Baltazar biraz ciddileşerek. Doğruyu söylemem gerekirse, dedi. İnsan şöyle bir düşününce bir ölçüde genişlettiğimiz sözde bilgi alanının çevresinde pekala Paracelsus'a ait karanlık alanların olabileceğini fark ediyor. Bilgi buzulunun suyun altında kalan parçası gibi. Yo, canına yandığımın, senin haklı olduğunu kabul etmeliyim. Deneysel olguların rayları üzerinde gidip gelirken kendimizden hiç kuşkulanmaz oluyoruz. Ara sıra insanın başına başka bir yerden atılmış rastgele bir tuğla hafifçe çarpıyor. Daha dün söz gelişi, Boyd bana bundan hiç de daha az tuhaf olmayan bir öykü anlattı. Geçen hafta gömülen bir askerle ilgili. Kuşkusuz olaya uygun düşecek bir takım açıklamalar bulabilirim. Ama doğruluğuna güvenmek olanaksız. Bu genç çocuk bir hafta izinle Kahire'ye gitmiş. Çok iyi vakit geçirerek geri dönmüş ya da öyle demiş. Daha sonra ara ara çok yüksek ateşle gelen acayip bir sıtmaya tutulmuş. Bir hafta içinde de ölmüş. Ölmeden birkaç saat önce gözlerine beyaz bir perde inmiş. A tabakasının üzerinde de kırmızı ışık saçan bir düğüm belirmiş. Sayıklarken yinelediği tek cümle şuymuş. O kadın bunu altın bir iğneyle yaptı. Hep bunu söylüyormuş. Dediğim gibi insan belki ustaca bir varsayımla tıp yönünden olayı bir yere oturtabilir ama dürüst olmam gerekirse benim bildiğim hiçbir ulama tam olarak uymadığını kabul etmek zorundayım. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kan tahlilleri, bel kemiği sıvısı, mide falan. Hatta henüz açıklanmamış olsa da şöyle bildiğimiz doğru dürüst bir beyin zarı bozukluğu bile yok. Beyni çok güzel, taptazeydi. Hiç değilse Boyd böyle söylüyor. Genç oğlanı tepeden tırnağa incelemek çok hoşuna gitmiş. Gizem. İzne gittiğinde ne yapmış olabilir ki? Bunu öğrenmek olanaksız gibi bir şey. Ne otellerde ne de ordu konuk evinde kaydı var. İngilizceden başka dil konuşmuyormuş. Kahire'de geçirdiği o 3-5 gün hiç defterde yok. Sonra o altın iğneli kadın. Ama bunları hep oluyor. Yani sen haklısın. Bu Clea'ydı. Karanlık güçlerin varlığı konusunda üstelemekte, ben nasıl bir takım şeylere mikroskopla bakıyorsam, bir takım insanların da öyle kristal küreyi okuduklarını ileri sürmekte haklısın. Herkes değil, kimi insanlar. Hatta senin şu Scobie gibi aptal insanlar bile söz gelişi. Unutma, Çakır keyif olduğu, kendini göstermek istediği zamanlar söylediği şeyler bence deli saçmasıydı. Sözde Naruz'la ilgili olanları demek istiyorum. Ciddiye almayacak kadar acıklı bir tabloydu. Kimi ayrıntılar doğru olsa bile onları görev yaptığı sırada öğrenmiş olabilirdi. Ne de olsa Proces Verbali, tutanağı Nimrod tuttu. Hiç değilse o belge ortalıkta olmalıydı. Merakla, Naruz'a ne olmuş diye sordum. Clea'nın benden sakladığı kimi şeyleri Baltazar'a açmasına gizlice gücenmiş olarak. İşte o zaman Clea'nın yüzünün solmuş olduğunu, başka yöne baktığını ayrımsadım. Ama Baltazar hiçbir şeyin farkında değil gibiydi, sözünü sürdürdü. Kısa roman öğelerimin hepsi var. Yani kendisiyle birlikte seni mezara sürüklemeye çalışmasından söz ediyorum. Ha, ne dersin? Sonra ağlama sesi duyacak olman. Sonunda Clea'nın yüzündeki ifadeyi görerek birden sustu. Aman tanrım, canım Clea'cığım diyerek suçlanmış gibi sözünü sürdürdü. Bana açılmış bir gizi ele vermiyorum umarım. Birden çok bozulmuş gibisin. Scobie'nin öyküsünü anlatmamamı söylememiş miydin bana? İki elinden tutup yüzünü kendisinden yana çevirdi. Clea'nın iki yanağında birer kırmızılık belirmişti. Başını hayır anlamında salladı ama bir şey demedi. Sanki sinirden dudaklarını ısırıyordu. Sonunda hayır dedi. Gizmiz yok. Darlie'ye söylemedim çünkü şey senin de dediğin gibi saçmaydı. Her neyse zaten o bu tür budalalıklara inanmıyor. Düşündüğünden de daha aptal duruma düşmek istemedim. Özür diler gibi yanağımdan öpmek için eğildi. Benim canımın sıkıldığını anladı. Başını öne eğip konuşmayı sürdüren Baltazar da öyle. Ben çok sırasız konuştum. Allah kahretsin. Şimdi Darlie sana kızacak. Karşı çıktım. Ne kızması canım? Hayır. Ben yalnızca merak ettim. Hepsi bu. Gizli şeyleri araştırmak gibi bir inancım yoktu Clea. Canı sıkılmış, öfkelenmiş gibi bir el hareketi yaptı. Pekala, önemli değil. Sana her şeyi anlatacağım. Sanki can sıkıcı, boşa zaman kaybettirici bir konudan kurtulmak istermiş gibi çabuk çabuk anlatmaya başladı. Sana anlattığım o son akşam yemeği sırasında oldu. Ben Suriye'ye gitmeden önce. Çakır keyifti, yatsımıyorum. Baltazar'ın biraz önce sana söylediği şeyleri söyledi. Sonra Nesim'in erkek kardeşini, anıştıran birinin tanımını yaptı. Baş parmağının tırnağıyla kendi dudağında yerini göstererek dudağı şuradan ikiye ayrık bir masanın üzerinde gövdesi küçük yaralarla kaplı yatarken görüyorum. Dışarıda bir göl var. Kararını vermiş. Seni yanına çekmeye çalışacak. Sen karanlık bir yerde olacaksın. Her yanı kapalı. Ona direnmeyeceksin. Çok yakında elinden gelse belki sana yardım edebilecek biri var. Ama yeterli gücü olmayacak dedi. Clea birden ayağa kalkıp bir çubuğu çat diye kırarmış gibi öyküsünü bitirdi. Tam burada gözlerinden yaşlar boşandı, dedi. Bu saçma ama kötü belirtiler taşıyan öyküden sonra üzerimize böyle bir kasvetin çökmesi çok tuhaftı. Sanki o parlak ilk yaz güneşini, hafif, canlı havayı kaygı verici, hoşa gitmeyen bir şey kaplamıştı. Bunu izleyen suskunlukta Baltazar dizlerinin üzerindeki ceketini sıkıntılı sıkıntılı katladı. Açtı, yeniden katladı. Clea ise bakışlarını ötelere çevirmiş, küp şeklinde lekeleri andıran gemileri, limandan çıkmış ta uzaktaki mavi işaret şamandırasına doğru neşelerini iplik gibi uzatan, parlak renkli taç yaprakları benzeri saçılmış hız teknelerini, ta ötelerdeki büyük liman girintisini süzüyordu. İskenderiye hemen hemen yeniden normale dönmüştü. Geri çekilen savaşın ardında kalan mavi sularda yatıyor, eski eğlencelerine yeniden kavuşuyordu. Gene de çevremizde gün birden karardı. Ruhlarımızın üzerine bütün ağırlığıyla çöktü. Nedeninin saçmalığı yüzünden daha da sinirlendirici bir duygu. Scoville'in falcılık taslayışındaki kendini beğenmişliğe lanet okudum. Böyle hünerleri olsaydı kendi mesleğinde biraz olsun ilerlemesine yarardı, dedim terslenerek. Baltazar güldü. Ama bu gülüşünde bile sıkıntılı bir kuşku vardı. Bu budalaca öyküyü durup dururken kurcaladığı için pişmanlık duyduğu belliydi. Clea sertçe, ''Hadi gidelim.'' dedi. Biraz sinirlenmiş gibi görünüyordu. Koluna girdiğim zaman ilk kez kolunu çekti. Eski bir fayton bulup hep birlikte yavaş yavaş sessizce kente döndük. Sonunda Baltazar, ''Aa canı cehenneme! Hadi hiç değilse limana gidip bir içki içelim.'' dedi. Bizim yanıtımızı beklemeden arabacıya gideceği yeri yeniden söyledi. Cornish'in kıvrımlarını ağır ağır dolanarak dış limandaki yat kulübüne doğru bizi nal sesli suskun bir inişe geçirdi. Başımıza orada hepimizin çok ciddi, çok korkunç bulacağı bir şey gelecekti. Öylesine açık seçik anımsıyorum ki o ilk yaz gününü hiç eksiksiz, minareleri ışıklandıran yeşil, titrek bir deniz. Hızla seyirten ince bir rüzgarın ani ve sert patlamalarının yol açtığı koyuluklarla benek menek olmuştu. Evet, Arap mahallesinde içlerini tüketen mandolinlerin sesiyle, çocukların çıkartma resimler kadar parlak renkli kılıklarıyla. Çeyrek saat içinde bu olağanüstü güzel gün kararacak, beklenmedik, haksız mı haksız bir ölümün acısıyla zehirlenecekti. Ama felaket birdenbire gelirse de geleceği anın kendisi sanki yalpalarmış, sanki insanın ruhunu, anlayışını donduran kocaman bir gongun acı yankıları benzeri zaman içinde yayılırmış gibi görünüyor. Birden evet, ama gene de insanın kavrayışında nasıl da ağır ağır yayılıyordu. Gittikçe genişleyen korku dalgaları halinde usun üzerinde yayılan dalgacıklar. Öte yandan deyim yerindeyse, tablonun ortasında yer alan şeyin dışında kalan normal yaşam, küçük acıklı öykünün yanı sıra hiç aldırışsız sürer gider. Kurşun seslerini bile duymadık örneğin. Kapanık takırtılarını rüzgar alıp götürmüş. Gene de gözlerimiz sanki büyük bir deniz resminin kuvvet çizgileriyle çekilmiş gibi gri bir katedral benzeri gökyüzüne yükselen savaş gemilerinden birinin rüzgar almayan yanına sığınan sandalların çıkardığı küçük takırtıya çekildi. Yelkenleri meltemle çekişen kelebekler gibi aylak aylak kanat çırpıyor, çarpışıyorlardı. Bu uzaklıktan ayırt edilemeyecek ya da tanınamayacak kadar küçük görünen insan karaltılarına ait kollar, kürekler, bir takım anlaşılmaz hareketler yapıyorlardı. Gene de bu küçük kaynaşma insanın dikkatini çekecek güçte bir şeydi. Kim bilir içimize ne doğmuştu. Araba kıyı boyunca sessizce tekerlenir giderken iç limanın büyük bir ustanın elinden çıkmış görkemli bir deniz manzarası gibi karşımıza serildiğini gördük. Doğu Akdeniz'in dört bir yanından buraya sığınmaya gelmiş küçük teknelerin çeşitliliği, farklılığı, birbirine benzemeyen biçimleri, donanımlarıyla parlak deniz zemininin üzerinde bu görünüme canlı bir kösnüllük ve uyum katıyordu. Her şey soluk kesici ama gene de normaldi. Çatanalar baykuş gibi ötüyor, çocuklar çığlık çığlık bağırıyor, kahvehanelerden tavla takırtıları, kuş sesleri geliyordu. Uçuşan yelkenleriyle, yorumlayamadığımız el kol hareketleriyle, hafif sesleriyle ortadaki o küçük tablonun çevresi kocaman ve doğal bir dünya ile kuşatılmıştı. Küçük tekne yana yattı, kollar kalktı, indi. Kısılmış kara gözlerini olay yerinden ayırmadan "Bir şey olmuş," dedi Baltazar. At sanki bu sözlerden etkilenmiş gibi birden durdu. Bizden başka rıhtımın oralardaki bir adam da bunu görmüştü. O da durmuş, meraktan ağzı bir karış açık dalgın dalgın bakıyordu. Olağan dışı bir şeylerin olup bittiğinin farkındaydı. Gene de insanlar acele acele yollarına gidiyor, satıcılar bağırıyorlardı. Adamın ayak ucunda üç çocuk dünyadan habersiz oynuyor, tramvay raylarına bilye yerleştiriyorlardı. Bir tramvay geçtiğinde un ufak olduğunu görmek umuduyla. Bir sucu pirinç maşrapalarını birbirine çarpıyor, "Hadi yok mu susayan?" diye bağırıyordu. Arka planda sanki ipek üzerinde kayarmış gibi ilerleyen bir gemi pek dikkat çekmeden yeşil geçitten sessizce çıkıp açık denize yöneldi. Sonunda Clea şaşkın bir sesle "Pombal" dedi ve üzüntüsünden koluma girdi. Gerçekten de Pombal'di. Başlarına şöyle bir şey gelmiş. Onun sandalıyla ikisi birlikte her zamanki dikkatsizlikleri ve amaçsızlıklarıyla limanda oran oraya sürüklenip duruyorlarmış. Fransız savaş gemilerinden birine çok yaklaşmışlar. Hiç beklenmedik bir rüzgar savruntusu onları kendi yollarından alıp geminin rüzgar almayan yanına atmış. İnsan davranışlarını yöneten görünmez sahneye koyucularca nasıl da alay edercesine tasarlanmış bir şey, hem de ne korkunç bir hızla. Çünkü Fransız gemileri gözaltına alınmış olmalarına karşın hem küçük silahlarını hem de utanç duygusunu ellerinden bırakmamışlardı. Bu yüzden de ters ve ummadık davranışlarda bulunuyorlardı. Savaş gemilerine 12 metreden daha fazla yaklaşan hangi tekne olursa olsun bir uyarı ateşi açmaları emredilmişti nöbetçilere. İşte bu emre uyarak bir nöbetçi küçük tekne yolundan sapıp kendi gemisine doğru hızla yaklaşırken kurşunla Pombal'in yelkenini delmiş. Yalnızca bir uyarıymış. Hiçbir kötü amacı yokmuş. Böyle bile olsa bu... Ama hayır, başka türlü olamazdı. Çünkü dostum kendi kanından, kendi dininden olan o korkaklar tarafından kendisine böyle davranıldığı için öfke ve üzüntüden mosmor kesilmiş. Çok tehlikeli bir iş yapıp ayağa kalkmak, yumruğunu sallamak ve "Salauds, pis herifler, Epseses de Cons, aptal herifler, belki de tam uygun bir sıfatla Laches, alçaklar" diye bağırmak için dümeni elinden bırakmış. Kurşun seslerini kendisi duydu mu acaba? Onca kargaşanın arasını duymamıştır herhalde. Çünkü sandal yana yatmış, düzelmiş, yön değiştirmiş, onu yere yuvarlamış. Yerde yatarken bıraktığı dümeni yakalamaya çalıştığı sırada Fosca'yı tam düşerken görmüş. Ama sonsuz bir yavaşlık içinde. Daha sonra Pombal'in dediğine göre Fosca vurulduğunu anlamamış. Belki de yalnızca dikkatinin olağan dışı, tuhaf bir biçimde zayıfladığını, şiddetli bir vuruşun ardından yaranın üzerine hızla yayılan ani uyuşukluğu duyumsamıştır. Yüksek bir kule gibi geriye kaykılmış. Kıç altının yavaş yavaş kendisine yaklaşıp yanağına dayandığını duyumsamıştır. Gözleri fal taşı gibi açık yatıyormuş. Tombul, yumuşak, yaralı bir sülün gibi. Gagasından kanlar akmasına karşın gözleri hala parlak bir sülün. Pombal onun adını haykırmış. Sözcüğün uçsuz bucaksız sessizliğinden başka hiçbir şey duyumsamamış. Çünkü o sırada su akıntısı hızlanıp onları kara yönüne sürüklemeye başlamış. Bunu yeni bir hayhuy izlemiş. Çünkü öteki tekneler tıpkı bir yaraya üşüşen sinekler gibi öğütleyici, avutucu sözler haykırarak toplanmaya başladılar. Burada Fosca bulanık, açık gözlerle yatıyor, bambaşka bir düşte kendi kendine gülümsüyordu. Baltazar ancak şimdi hipnozdan kurtulup tek sözcük söylemeden arabadan inerek askeri cankurtaran çağırmak için özel hatlı kırmızı telefona doğru rıhtımdan acayip silkintili bir koşu tutturdu. Telefonun almacından çıkan küçük tıkırtıyı, onun konuşmasını duydum. Sabırlı ve soğukkanlı. Bu yardım çağrısı da görülmemiş bir çabuklukla yanıtlandı. Çünkü cankurtaranların bulunduğu acil yardım karakolu 50 metre kadar ötedeydi.